Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bismi subhane ve immin şeyin illa yusebbü bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu bi adedi kelimatil Kur'an ve hurufatiha. Aziz Sıddık mübarek kardeşlerim, ve hizmet-i Kur'aniye'de kuvvetli, faal, sebatkar arkadaşlarım. Bugünlerde benimle 6 adam, başta Marangoz Ahmet, ahirinde ben, manevi ihtara binaen birer meseleye medar olmuşuz. Üstad Hazretlerinin bu mektubu bugünlerde ifadesiyle başlıyor. Biz de sanki bugünlerde bize yeni gelmiş bir mektup olarak okursak, burada 6 tane mesele, 6 kişinin 6 ayrı konusu, mutlaka bizi de ilgilendiren konular vardır içerisinde. Dolayısıyla birer örnek seçilmiş, tabiri caizse bu örnekleme metoduyla toplumda aynı özellikleri taşıyan veya aynı durumlara maruz kalan insanların alacağı dersler açısından bakılırsa konuya istifadesi daha ziyade olur. Yani eskiden böyle insanlar varmış, bu insanların başına bu olaylar gelmiş şeklinde değil de bugün bu insanlar var, içimizde de var, hatta ben de olabilirim. Bugün de bu mektup bize gelmiş şeklinde dinlersek istifademiz inşallah daha ziyade olur. Onun için bugünlerde ifadesini içinde bulunduğumuz günler itibariyle değerlendirirsek daha faydalı olacaktır inşallah. Bugünlerde benimle 6 adam, başta Marangoz Ahmet, ahirinde ben, manevi ihtara binaen birer meseleye medar olmuşuz. Birincisi, faal, cidden çalışkan. Risale-i Nur ve Medrese-i Nuriye talebelerinden Marangoz Ahmet'in mektubunda Eşref namında 10 yaşında bir masum çocuğun köyünü, malını terk edip 2 gün mesafeden gelip hiç yazı yazmadığı halde 10 gün zarfında Risale-i Nur'u yazmaya muvaffak olması Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi Medrese-i Nuriye'nin de harika bir çiçeğidir deniliyor. Üstada gelen bir mektupta bu bilgiler üstadımıza ulaştırılmış. Eşref namında 10 yaşında bir masum çocuk 15 yaşına kadar veya buluğa kadar masumdur. Günahlarından, yaptıklarından sorumlu değillerdir. Yaşı küçük. Malını, köyünü ve malını terk edip, 2 gün mesafeden gelip, yani 2 gün yürüme yoluyla 2 gün uzaklıkta olan bir mesafeden gelmiş, hiç yazı yazmadığı halde 10 gün zarfında Risale-i Nur'u yazmaya muvaffak olması. Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi Medrese-i Nuriye'nin de harika bir çiçeğidir deniliyor. Evet, biz de deriz ki maddi bir kışta güzel çiçeklerin açılmasıyla bir harika kudret olduğu gibi, yani normalde adetullah kanunlarına göre baktığımızda çiçeklerin açılması bahar mevsimindedir. Kışın ortasında çiçekler açılmaz. Açılmışsa harika bir kudret. Efendim? Evet, harika bir kudrettir. Bu asrın manevi ve dehşetli kışında Sava karyesinin, yani Sava şeceresi bin güzel çiçekler ve cennet meyveleri açması. Bin kalemle Sava köyü Risale-i Nur yazmış. Bin kalem, bin güzel çiçekler ve cennet meyveleri açması ve İsparta memleket bahçesi binler gül Muhammedi aleyhissalatü vesselam çiçekler açması elbette harika bir mucize-i rahmet ve bu memlekete harika bir kerameti inayeti Rabbaniye ve Risale-i Nur talebelerine harikulade bir ikram-ı ilahidir diye itikad edip Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederiz. Evet. Burada bir haşiye düşmüş üstadımız. Çiçekler açmasına ve her biri satberk olarak, yani her bir çiçekte 100 parça yaprak. Katmerli gül diyoruz değil mi? İç içe girmiş, yüzlerce yapraklardan meydana gelmiş bir gül. Evet, şimdi buna göre bir daha okuyalım. Bu asrın manevi ve dehşetli kışında. Hakikaten bu asırda böyle eski asırlardaki evliyaların yetişmesi gibi veli zatlar, mübarek salih insanlar, erkek ve kadın olarak mümkün müdür yetişmesi? Evet, mümkündür. Hatta kışta yetişen çiçekler daha değerlidir. Öyle değil mi? Yani zor ortamda yetişenler daha kıymetlidir, daha değerlidir. Dolayısıyla manevi ve dehşetli kışında bu asrın Sava karyesinin, yani Sava şeceresi bin güzel çiçekler ve cennet meyveleri açması. Bu açılan çiçekler dünyevi çiçekler değil. Bu çiçeklerin tadı, kokusu, rengi ve iç içe geçecek şekilde katmerli olması ebedi cennet hayatının netice veriyor. Geçici dünya hayatını ve zevkini değil. Dolayısıyla asır manevi kış ortamı, ama bu manevi kış ortamında, dehşetli ortamda yetişenler cennet bahçelerinin gülleri. Evet. Isparta memleket bahçesi, hani gül, Isparta gülleriyle meşhurdur. Ama bu Isparta memleket bahçesinde yetişen Isparta'nın gülleri değil. Binler gülü Muhammedi aleyhissalatü vesselam çiçekleri açması. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirdiği dinin yaşanması, hayata geçirilmesi. Ne kadar o hayatı kendimize tatbik edersek, o kadar gülümüzün rengi, güzelliği, katmerliği, kokusu inşallah iyi olacaktır. Elbette harika bir mucize-i rahmet, harika bir mucize-i rahmet. Bu Allah'ın bir ikramı, ihsanı olması itibariyle bir mucizedir. Allah'ın yarattığı her şey mucizedir. Allah'a isnat edildiği zaman mucize denir. Dolayısıyla bu dehşetli kış ortamında, manevi kışların ortamında, manevi gülü Muhammedi çiçeklerinin açması elbette Allah'ın birer mucizesidir. Hakikaten böyle dehşetli bir asırda, etrafında bütün günahların serbestçe işlendiği, delikanlı, maddi gücü yerinde, bütün şehevi duygularını yanlış yöre sevk edecek ortam hazır olduğu halde ve kendi yaptığı ibadetlerle etrafında tenkit gördüğü halde, namazını geçirmeyen ve büyük günahlara girmeyen bir üniversite talebesinin, bir lise talebesinin Peygamberimizin bu asırda yetiştirdiği bir gülü Muhammedi olduğunu kim inkar edebilir? Böyle dehşetli bir asırda. Dolayısıyla Allah'ın birer mucizesidir bu. Bu memlekete harika bir kerameti inayeti Rabbaniye ve Risale-i Nur talebelerine harikulade bir ikram-ı ilahidir diye itikat edip Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükür ederiz. Maşallah. Marangoz Ahmet'in mektubunda Dariviran köyünün eski zamanın çalışkan talebelerini andıran fedakar talebeler, eskiden medreselerde talebelerin Allah'ın dinini öğrenmek ve başkalarına öğretmek için yaptıkları gayretli faaliyetler söz konusu. Suffa ashabı dediğimiz, ashab-ı Suffa'dan itibaren Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzide talebeleri olan Ashab-ı Suffa'dan medreselerin kaldırılmasına kadar devam eden bir faaliyet. Allah'ın dinini ilimle öğreniyorlar, yaşıyorlar ve muhtaç yerlere bunları ulaştırıyorlar. Medrese. Onların o faaliyetli ve gayretli çalışmalarına bedel, fedakar andıran fedakar talebeler, bizi ve eski zaman talebelerini tahassürle yad eden medreseden yetişme. Yani onların hasretini çekiyoruz. Nerede o eski talebeler? Nerede o alim insanlar? Nerede o ilim erbabı? Nerede o hayatlarıyla insanlara yön veren güzide insanlar diye. Onların özlemini insana yad ettiren medreseden yetişme. Risale-i Nur talebelerine derin bir sürur verdi. Medrese-i Nuriye'nin hanımlar talebeleri. Üstad Hazretleri Risale-i Nur'da kardeşlerim tabirini kullandığım zaman diyor, onun içerisine hanım nur talebesi kardeşlerim de girer. Yani üstadımızın kardeşlerim tabirine bütün nur talebeleri giriyor. Erkek, kadın, genç, yaşlı, hasta, sağlıklı fark etmez. Risale-i Nur dairesine giren herkes o tabirin altına giriyor. Evet. Dolayısıyla Medrese-i Nuriye'nin hanımlar talebeleri evradı Kur'aniye ile dualarıyla. Yani bir Müslüman nasıl en iyi duayı yapar? Bir defa evradı Kur'aniye ile. Kur'ani virtlerle yapılan dualar en güzel dualar, en yüksek dualar. Allah'ın kelamı bırakın diğer insanların kelamıyla, peygamberlerin kelamıyla mukayese edilemez. Hatta kelamullah tabirine masadak olan Kur'an-ı Kerim, diğer peygamberlere gönderilen kelamlarla da mukayese edilmez. Dolayısıyla kelamullah olan Kur'an ayetleriyle dua etmek, çünkü Kur'an aynı zamanda bir duadır. Ve Kur'an'dan süzülmüş virtler var. Münacatül Kur'an bunlardan birisidir. Mesela Cevşen'deki Münacatül Kur'an duası bunlardan birisidir. Bunlar okuyarak yapılan dualar, o dualarla veya evratlarıyla çalışkan kalemlere manevi yardımları çok güzeldir. Yani beyler, yazı yazmasını bilenler yazıyla Risale-i Nur'u neşrederken, onu o yolla ilim tahsil ederken, onların hanımları, kızları, kız kardeşleri, anneleri, hanımlar da dilleriyle onların kalemlerine kuvvet veriyorlar. Ne kadar güzel. Maşallah. Pakistan'dan bir heyet gelmişti Erzurum'a. Onlara davetçiler diyorlar kendilerine. Yani memleketlerinden yol azığını hazırlamışlar. İhtiyaçlarını görecek kadar yanlarına nafakalarını da almışlar. Çıkmışlar dünyaya. Hayırdır? Biz elimizden geldiği, dilimizin döndüğü, durumumuzun müsaade ettiği nispette insanlara Allah'ın dinini anlatacağız. Ama bunlar bir kişi değil. 5-6 kişi. Bir tanesi konuşuyor, diğerleri susuyor. Hayırdır siz? Biz de içimizden dua ediyoruz. Ya Rabbi, bu konuşan kardeşimizin konuşmasına kuvvet ver. İhlas ve samimiyet ver. Tesirini halk et diye. Ne kadar güzel değil mi? O da o tebliğe ortak oluyor. Manen. Aynen kendisi yapmış gibi. Ya Fesubhanallah. Demek ki Müslümanlar illa aynı işi yapmak zorunda değiller. Aynı işin çok yönleri var. Çok farklı şubeleri var. Bir şubesini biri yerine getirir. Bir şubesini başkası. Bir şubesini başkası. Bir şubesini başkası. Ama bütün şubeler bir grup tarafından yerine getirilince her biri o bütün grubun yaptığı işlerin tamamına sahip oluyor. Ha, bir insan gibi yani. Elin yaptığı hizmet ayrıdır, gözün yaptığı ayrıdır, ağzın yaptığı ayrıdır. Ama ağız bir şey yaptığı zaman bütün insana mal ediliyor. Sorarsınız, hayırdır bir Kur'an dinledim ki bugün sorma gitsin. Adı halbuki söyleyen ağızdır. Ama birinin ağzından Kur'an dinledim demez de, birinden Kur'an dinledim der. Yani yapan bir organdır ama bütün organların sahibi olan insana mal edilir değil mi? Bunu kim yazdı diye sorarsınız. Hattat Hamid yazdı. Hattat Hamid'in eli yazdı demezsiniz. Halbuki yazan eldir görünüşte. Ama bütün insana mal ediyorsunuz değil mi? Bir grubun bir organı bir iş yapsa da bütün o gruba mal edilir o. Hepsinindir o. Hayırlı olsun. Hiç olmasa bizim de o gruba karınca kaderince herkesin imkan nispetinde destek olması, yardımcı olması gerekiyor. Bakın burada Üstad Hazretleri evrad-ı Kur'aniye ile dualarıyla, evratlarıyla çalışkan kalemlere manevi yardımları çok güzeldir. Var mı çorbada tuzun? Var. O zaman o çorba senindir. Bu benzetme çok orijinaldir. Ben zaman zaman bunu kendi alemimde müzakere ederim. Çorbanın içerisine atılan en küçük parça sudur. En azı da tuzdur. En azı da tuzdur diye bir çorba yapın. Görünüşte en azı ama o tuzun her bir zerresi o çorbanın her bir zerresine gitmiştir. Çorbanın her tarafında vardır o. Güzel bir benzetmedir değil mi? Ya. Elhamdülillah. Bu havalideki hanımlara da tam bir ders olur. Bu ülkemizdeki, daraltın biraz, İstanbul'daki, biraz daha daraltın, Büyükçekmece'deki, biraz daha daraltın, sahil bölgesindeki hanımlara da bu havalide olunca neredeyseniz yani. Hatta bu apartmandaki diyerek herkes elinden geldiği kadar ne imkanı varsa, neyiyle yardımcı olabiliyorsa onunla bu manevi hizmetlere inşallah destek olur. Bu havalideki hanımlara da tam bir ders olur. Cenab-ı Hak onlardan ve o medresenin umum talebelerinden ve üstadlarından ebeden razı olsun. Maşallah. Şimdi dönersek konuyu geriye. Eskiden medresede yetişen alimler, medrese talebeleri gibi bu asırda Allah'ın bir lütfu olarak hem de manevi kış ortamlarında bu tehlikeli asırda Risale-i Nur vasıtası yetişen güzel çiçekler mevcut. Bu çiçeklerden birisi olmak ve bu çiçeklerin daha da çoğalmasına, tohumların ekilip çiçeklerin ortaya çıkmasına vesile olmak için yapılan bütün hizmetler inşallah o gruba girenlerin hepsinin hesabına yazılıyor. Biz de bir tarafından inşallah elimizden geldiği kadar tutalım. Ahmet'in rüyası çok mübarek ve güzeldir. Hazreti İsa'nın aleyhisselam kuvvetli sadasını işitmek rüyada İsa aleyhisselamın sesini, yüksek sesini işittim şeklinde gelen bir rüyayı üstadımız İsevilerden kuvvetli bir imdat Hizbul Kur'an'a iltihak etmeye işaret olabilir. İsa aleyhisselamın getirdiği din Hristiyanlık. Ha, Hristiyanlardan bir grup inşallah Hizbul Kur'an, Kur'an taraftarlarına, Kur'an'ın yolundan gidenlere kuvvetli bir yardımı dokunacağını, imdat onlara bir destek vereceğine işaret olabilir diyor. O bugün de geçerlidir. İnşallah bugün de Hristiyan aleminden bir grup, hem de büyük bir grup inşallah, İslam'a dehalet ederek Kur'an taraftarlarına büyük bir destek verebilir inşallah. Bu birinci adamın meseleydi. İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız. Pek çok adamların dedikleri gibi dedi. Ben de unutkanlık hastalığı tezahür ediyor. Ne yapayım? Hemen hemen çoğu kimseden duymuşuzdur. Bazen bizim de aklımıza gelir. Acaba neden çok unutuyoruz? Unutkanlık bize neden arız oluyor? Hem de sürekli artıyor unutkanlık. Bunun için ne yapayım diye bir soru. Ben de dedim. Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Üstad Hazretleri hakim bir zat, hekim. Bulunduğu ortamın samimiyetle, sadakatle, ciddiyetle ve bütün künhüne vakıf olarak farkında. Hakikatleri reddederek değil, gerçekleri kabul ederek konuşuyor. Hayali değil, vakaya uygun teşhis ve tedavide bulunuyor. Mesela burada şöyle bir cümle değil de namahreme nazar etme demedi. Mümkün oldukça namahreme nazar etme dedi. Çünkü namahreme yani bir kişinin bakması, dinlemesi, konuşması, nazar kelimesinin sadece göz olarak değil, gözle bakmak şeklinde değil, o daha önemli olduğu için nazarı bu anlamda özellikle harama bakmak şeklinde değerlendirmek daha güzel. Ama bunun altında bu bir örnektir. Bunun altında diğer haram noktalarda haram lokmaya varıncaya kadar hepsinin tesiri vardır. Harama bakmamak, haramla meşgul olmamak, haram dinlememek, haram yememek, haram ortamda hatta bulunmamak. Ortam bile insan etkiliyor. Ama ne diyor? Mümkün oldukça yapabileceğin en iyisini yapabilmek. Bulunduğun ortamda elden geldiği kadar haramdan sakınmak. Bil mecburiye caddeye çıkmak zorunda kaldıysan nazarına haramın çarpmaması mümkün değil. Ama her bir haramdan sakınmanın sana bir farz sevabı kazandırdığını düşünerek o niyetle hareket edersen senin bu niyetle ve gözlüğün çarptığı her haramdan ikinci kez dönmemek suretiyle vazgeçersen inşallah senin attığın her adım, terk ettiğin her haram, aldığın her nefes sana farz sevabı kazandıracaktır. Mümkün olduğu kadar. Şimdi efendim kardeşlerimiz vacip diyorlar. Risale-i Nur'da geçen ve özellikle Hanefilerin dışındaki kitaplarda geçen vacip tabiri farz anlamındadır. Ben bunu bilerek farz diye kullanıyorum. Hanefi kardeşlerimiz vacip anlamındaki Hanefi anlayışını zannetmesinler diye hasreten farz tabirini kullanıyorum ki vacip ve vücubiyet kelimesi mezheplerde hep farz anlamında kullanılmıştır. Sadece Hanefilerde farz ve vacip farkı vardır. Mesela haramı terk etmek nedir? Vacip midir, farz mıdır? Hanefilere göre farzdır. Ya bu anlamda farz yani. Tabii. Her bir haramı terk etmek farz sevabı kazandırıyor. Ya. Mümkün oldukça namahreme nazar etme. Ve subhanallah. İnsanın fıtratında var. Allah imtihan gereği olarak insanı bu özellikle yaratmış. Ama bu özelliğini hayırda ve güzelde kullanır, helalda kullanır. Haramdan da yüz çevirirse, evet. Çünkü rivayet var efendim.
Şimdi Üstad Risale-i Nur'da yani muhatabı incitmeden genelde cevap veriyor. Fakat burada sanki muhatabı suçlayıcı bir ifade yok mu? Yani sen harama nazar ediyorsun, harama nazar etme gibi böyle bir kınama yok mu orada?
Evet. Şimdi Üstad Hazretleri'nin tabi buna verecek çok cevap olabilir. Benim aklıma şöyle geliyor. Üstadımız diyor ki mesela çocuğa der cennet var. Mazluma der cehennem var, o zalim cezasını çekecek. Ama gençlere der cehennem var. Sanki muhatabın durumuna göre zaman zaman ne diyor? Benim diyor bir hastalığım var. Burada kendisi hasta gelmiş, doktora bir reçete yazmasını rica ediyor. Artık doktorun burada muhatabına uygun bir reçeteyi şöyle yap diye teklif etmesi hikmete daha uygundur. Muhatabını bir de sarsması gerekiyor ki tabiri caizse o şeyin tesiri biraz daha güçlü olsun diye düşünüyorum ben. İthamdan ziyade burada bir vakayı tespit söz konusu. Yoksa bir insana sen niye harama bakıyorsun, harama baktığın için böyle olursun demek değil de öyle bir vaka var, o vakayı tespit ve kendisi hakkında reçete yazılmasını isteyen bir doktordan kendisine yazılmış bir reçete olarak değerlendiriyorum. Öyle düşünüyorum ben Ferhat abi. Biz bu mektubu okuruz. Üstad Hazretleri kendisine böyle diyen birisine şöyle demiş deriz. Aynı olayı naklederiz. Bu sahabelerden çokça varit olmuştur. Sahabeye bir şey sorar birisi. Ben peygamberimizle beraberdim. Peygamberimiz de ben bunu sormuştum. O bana şöyle demişti. Aynı metodu bizde. Eğer birisi bende unutkanlık var hocam ne yapayım diye sorarsa vay seni vay. Demek sen sürekli haramlara muhatap oluyorsun. Haramlarla haşir neşir oluyorsun. Onun için bu hal başına geliyor şeklinde bir üslupla değil. Nasıl bir üslup? Bunu Bediüzzaman Hazretlerine bir hafız efendi sormuş. Üstadım bende unutkanlık arızı oluyor ne yapayım diye. O da ona şöyle demiş şeklinde aynı üslupla biz onu aktarırsak hem hikmete uygun olur hem de inşallah nasihat tesir eder. Allah razı olsun. Çünkü rivayet var. Yani niye namahreme mümkün oldukça nazar etme? Çünkü rivayet var. İmam-ı Şafii'nin radıyallahu anh dediği gibi haram nazar nisyan verir. Haram nazar nisyan verir. Yani unutkanlık nedenlerinden bir tanesi harama bakmak. Özellikle günümüzde bu daha da önem arz etmiş. Yani haramı ve gayrimeşru şeyleri tasvir etmeye gerek yok. Ama evlerimize kadar girmiş televizyonlar, bilgisayarlar, cep telefonları sadece gözlerimizden değil kulaklarımızdan giriyor. Değişik yönlerden etrafımızı sarmış bu kadar dehşetli bir asırda. %100 harama nazardan bir insanın koruması mümkün olmayabilir. Çünkü siz dikkat etmezseniz de haram sizin gözünüze giriyor. Yere bakarken giriyor, önünüze bakarken girebiliyor. Burada bir kasıt olmadığı sürece inşallah bir Müslüman sorumlu olmaz. Birisi sordu, bize nasıl bir yöntem izleyelim diye. Yani okulda öğretmensiniz. Sınıfta sizin bakmanız haram olan kızlar var. Açık ve mahremiyeti açık olan yerleri var. Bakmanız haram olan yerleri var. Ne yapacaksınız? Yüzüne bakmanızın dinen bir sakıncası yoktur. Yüzüne bakarak konuşacaksınız. Bir yere alışverişe gidiyorsunuz. Mesela bir yerde para yatıracaksınız. Parayı alacak kişi bayan. Herhalde yüzünüzü yere eğerek parayı uzatmazsınız. Elbette yüzüne bakmak durumunda kalacaksınız. Böyle bir durumda kadının yüzüne bakmak ve sadece işiniz olduğu kadar orada meşgul olmak ve silüetine bakar tarzda bakmak. Bunları yaparak inşallah insan o haramlardan elinden geldiği kadar kendini korumuş olur. Ve ikinci kez, birinci kez gözümüz ilişmişse faraza kasti olmadan ikinci kez kesinlikle bakmamak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'e ya Ali birinci bakış lehinedir. Birisi onu şöyle anlamış. Yani bir kere hanıma bak şöyle seyret sonra ikinci kez bakma öyle değil. Yani kazara gözüne haram ilişirse farkına vardığın an vazgeç. İkinci kez bakma. Çünkü birinci bakışın senin kasti olmadan bir bakıştır. Bu mahrem yerleri açık olanlara bakmak anlamında. Tabii böyle bir asırda, böyle dehşetli bir asırda, hani tabiri caizse şöyle maddi bir örnek vereyim müsaade ederseniz. Evinizin her tarafı kapalı. Kış çok kuvvetli, çok şiddetli, çok dehşetli. Evinizin hiçbir tarafından soğuk içeriye girmiyor. Olabilir. Böyle bir insan olabilir. Ama evlerinizin camları kırık, kapılar yarım kapanıyor, çatıdan hem sadece soğuk gelmez de sular akıyor, alt taraf perişan. Bu neyse bir de dışarı çıktın dışarıda soğuk 40 derece tipi her tarafta. Şimdi böyle bir ortamda bir insanın kendini ne kadar korursa korusun soğuktan tamamen koruması mümkün değil. Böyle bir ortamda ne diyeceğiz? Mümkün oldukça yüzün açık hiç olmazsa. Yüzün kapatsan gözün açık hiç olmazsa. Bir şekilde yolunu bulacaksın. Böyle bir ortamda bir insan kendini hastalıktan koruyacak kadar nasıl muhafaza ederse böyle manevi kış ortamlarının yaşandığı bir mevsimde de insan haramlardan ne kadar kendini koruyabiliyorsa o kadar Allah bereket versin. Büyük haramlara girmek, haramların büyüklerine girmek zaten cevaz yok. Asla büyük günahlara girilemez. Ama diğerlerinden de küçüklerinden de ne kadar muhafaza etse kendimizi inşallah o kadar iyi olacaktır. Evet. Dolayısıyla haram nazar nisyan verir. Unutkanlık verir. Evet, ehli İslam'da. Bu güzel bir kayıt. Birisi sorabilir size. Efendim gayrimüslimler hep böyle kadın erkek beraber dolaşıyorlar. Onlarda böyle bir mahremiyet de söz konusu değil. Onlarda niye böyle unutkanlık olmuyor da bizde oluyor diye sorabilirler. Onlarda oluyor olmuyor ayrı konu. Ama özellikle bu harama bakma konusunda bir insana zarar vermesi daha çok Müslümanlarda oluyor. Ehli İslam'da. İfadeye bakın. Nazar-ı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsaniye heyecana gelip, yani bir insan sürekli gayrimeşru ortamlarda bulunursa o gayrimeşru ortamların verdiği rahatsızlık hissetmez o. Buna şöyle bir örnek veriyorum ben. Ya mesela bizim köylerimizde bağda, bahçede, tarlada çalışan insanlar vardır. Veya taş şeylerinde, ocaklarında çalışanlar vardır. Elleriyle sürekli iş yapıyorlar. Elleri öyle nasırlaşmıştır yaptıkları iş. Tabii bunlarınki nur. Bunların yaptıkları şey, ben sadece misal olsun diye veriyorum. Bazen bakarsınız sıcağı hissetmez. Bir şey alır sıcak dersiniz, elin yanar, sizi eliniz alsanız yanacak. Onun hiç farkında değil yani. Eli böyle sertleşmiş. Bu maddi şeylerde böyle olduğu gibi manevi şeylerde de böyle. Yani bir Müslüman haramdan uzak kaldıkça haramın etkisi onu daha çok etkiler. İfade bildin mi? Yani niye kardeşim ben diyor kadınlarla beraber oluyorum, bir problemim yok. Niye Müslümanlar böyle beraber olmaktan sakınıyorlar? Çünkü sen o hassasiyeti kaybetmişsin. Bazen ne yazık ki bir Müslüman da o hassasiyeti kaybedebiliyor. Allah muhafaza. Bu konuda bir Müslüman ne kadar hassasiyet gösterirse o kadar o tabiri caizse şeylere karşı hassaslaşmış olur ve ruhu hassaslaşır. Ufak bir şeyden etkilenir, rahatsız olur. Bu aslında güzel bir şeydir. İnşallah. Dolayısıyla ehli İslam'da yani Müslümanlarda nazar-ı haram ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsani heyecana gelip vücudunda su istimalat ile israfa girer. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Yani hafızasındaki zayıflığın bir nedeni şehevi duygularını gayrimeşru yollardan tatmin etme şeklinde özetleyebiliriz. Bu tıbben insanın hafıza kuvvetini zayıflatıyormuş. Evet, bu asırda açık saçıklık yüzünden hususan bu memaliki harrede, bu da önemli. Sıcak memleketlerle soğuk memleketleri de birbirine mukayese etmemek lazım. Her yerde etki farklıdır. Sıcak memleketlerde insanların bulunduğu ortamlar insanları daha çabuk etkiler. Onun için Avrupa'yı İslam alemiyle mukayese etmek doğru olmaz. Avrupa'da insanlar böyle, niye İslam aleminde de böyle olmasının bir sakıncası olsun diye denilmez. İşin bir boyutu var. Allah yasaklamıştır. Ve Allah'ın bize yasakladığı her şeyde mutlaka binler hikmeti vardır. İkinci boyutu var. Müslümanlar, İslam alemindeki şu anda bulunan Müslümanların buna daha çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Çünkü muhitin, çevrenin ve mevsimin insan üzerinde hem biyolojik hem psikolojik etkisi vardır. Öyleyse memaliki harrede, sıcak ülkelerde o suyu nazardan su istimalat, gayri meşru bakıştan gayri meşru tatmin. Demek ki meşru yollardan meşru tatminde böyle bir durum söz konusu değil. Allah-u Teala insana verdiği hiçbir duyguyu dumura uğratmasını, yok etmesini istemiyor. Onun için gençlerimizi geç evlendirmeyelim. Evlenme ihtiyacını hissediyorsa onları evlendirelim. Evlenmelerini kolaylaştıralım. Onların harama girmelerine neden olmayalım. Evlenme zamanı geldiği halde mesela bir kızı bir aday, uygun bir aday istediği halde vermezseniz diyor, fitneyi bekleyin. Hadis-i şerif. Bir evlat babasına ya da evlendirme gücü olanlara beni evlendirin, ben evlenme ihtiyacı hissediyorum dediği halde imkanı olanlar evlendirmezse, evet o genç işlediği günahtan sorumludur. Ama aynı zamanda onu evlendirme imkanı olup da evlendirmeyenler de mesuldür. Bakın, din hem insanın kendi otokontrolünü yapmasını istiyor, kendi kendini kontrol etsin, günahlardan kendini korusun, hem de topluma, aileye, tabiri caizse ümmeti Muhammed'e, devlete bir sorumluluk yüklüyor. Sizin gücünüz yetmeyen gençlerinizi evlendirin ayeti var. Ayetlerde ve hadislerde. Yani günaha gidecek kapıları kapattırıyor. Bunu önce Allah korkusuyla. Sonra biyolojik ihtiyaçlarını helal yollardan gidermek yoluyla. Yani sadece Allah korkusu yetmiyor. Değil mi? Bunun ihtiyacı var. Biyolojik ihtiyacı var. Bunu helal yollardan tatmin etmesi gerekiyor. Helal yollarla, nikah yoluyla insanların maddeten de korunması gerekiyor. Evet. Bunlar da birer toplum hastalığıdır. Bizim bilmemiz gerekiyor. Elimizden geldiği kadar da bu hastalıklara dinimizin öngördüğü reçeteleri zamanında yeterince uygulamamız gerekiyor inşallah. Umumi bir unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Yani artık bir ferdin unutkanlığı meselesinden çıkmış konu, toplumsal unutkanlık haline gelmiş. Allah Allah, Allah muhafaza. Mesela çocuk oyun saatini unutmuyor. Oyun saatini. Saate bakıyor, ikide bir oyun saati ne zaman, havuza girecek, havuz saatini hiç unutmuyor. Top saatini de unutmuyor. Maç saatini de unutmuyor. Ama namaz saatini aklına getirmiyor. Niye? Çünkü tamamen hafızasını şeye konsantre etmiş. Oyuna konsantre etmiş. Yemek saatini unutmuyoruz mesela. Evet. Toplumsal bir hastalık, Allah korusun. Bu tabii unutkanlık konusunu da zaman zaman farklı şekillerde de müzakere etmek gerekiyor. Ne demek yani unutkanlık? Mesela kul olduğumuzu unutmak, ölümlü olduğumuzu unutmak. Var mı unutan? Oo, bana sorun. O kadar çok unutuyorum ki. Ölümü çok hatırlayın diyen hadis-i şerifi biz kaç kere hatırlıyoruz? Ölümü çok hatırlayın diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Ya, onun için unutkanlık sadece ezberlediğimiz şeyleri, öğrendiğimiz şeyleri değil. Görevimizi unutuyoruz. Dünyada misafir olduğumuzu unutuyoruz. Allah'ın askeri olduğumuzu unutuyoruz. Unutuyoruz. Bunların hepsinin aslında temel nedeni haramlar. Gerek haram görmek, haram yapmak, haram yemek. Neyse yani. Haramların tamamını bunun içerisine dahil edebiliriz. Haseten bu asırda açık saçıklık yüzünden insanların serbestçe, rahatça işleyebildiği ve hakikaten istemediği halde kaçınması zor olan günahların başında geliyor harama bakmak. Evet, onun için çok önemli. Herkes cüz'i külli o şekvadadır. Bak, herkes ayırmadı. Cüz'i külli o şekvadadır. Yani ondan şikayet ediyor. İşte bu umumi hastalığın tezayüdüyle hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevil ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki, ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor. Çıkıyor, unutuluyor. Hadis. Hafızların göğsünden Kur'an çıkıyor manası unutuluyor. Hatta bu sadece ezberleme anlamında değil, Müslümanların aleminden Kur'an çıkmış. Allah korusun. Sanki toplumun göğsünden Kur'an çıkarılmış gibi. Yani enteresan değil mi? Ya bir genç, namaz kılan bir genç ayıplanıyor. Delikanlı, haram ortamlara gitmekten çekinen bir genç ayıplanıyor. Gençsin, ayıptır. Şimdi hem de yapmamaya ayıplıyor. Yani dinimize göre ayıp olan bir şey. Allah Allah. Bir tane yazar yazıyor. Allah korusun bu Müslümanlar başımıza gelirse diye. Aman ya Rabbi. Allah korusun bu Müslümanlar başımıza. Ya, yani haramı işlemeyen ayıplanıyor. Yani örfe göre, adete göre, geleneğe göre ayıpmış. Dine göre haram olan bir şey yapmadığı için ayıplanıyormuş. Allah korusun. E tabi böyle bir asırda yapılan az amel çoktur Allah'ın izniyle. Madem Allah böyle dehşetli bir asırda bizleri göndermiş, savaş meydanlarında yaptığı işleri az da olsa çok değerli olan askerler gibi, böyle bir savaş meydanında yapılan az amel çoktur Allah'ın izniyle. Bu az ameli özetliyoruz. Yani farzların yarısını yaparsam kurtulurum anlamında değil. Haramların yarısını terk edersem kurtulurum anlamında değil. Büyük günahları terk eden, farz ibadetleri yerine getiren kurtulur. Bu azın özeti bu işte. Farz ibadetleri yerine getiren, büyük günahlardan sakınan kurtulur Allah'ın izniyle. Böyle dehşetli bir asırda. Demek bu hastalık dehşetlenecek. Hıfz-ı Kur'an'a bu suiznazarla bazılar da set çekilecek. O hadisin tevilini gösterecek. La ya'lemul gaybe illallah. Üçüncü adam ve mesele. Şimdi adamların hallerini bize anlatarak Üstad Hazretleri içimizdeki bu hastalıkları nasıl tedavi edeceğimizin yollarını gösteriyor. Ne kadar güzel bir metot değil mi? Yaşanmış bir olaydır bu ama o olaylarla bize yön veriyor. Bir adam, bizlere çok pek çok alakadar bir zat çok defa dehşetli şekva ediyor ki ben adam olamıyorum. Ya ben şimdi bu mektubu eskiden de çok okudum. Şimdi okuyorum, bakıyorum sanki bizim iç dünyamızı tercüme ile bize ifade ediyor. İç dünyamızda geçen. Ben adam olmam. Bazen biz de diyoruz değil mi? Ya bu asırda böyle şartlar nasıl olacak filan. Gittikçe fenalaşıyorum. Manevi hizmetlerimin neticelerini göremiyorum diye medet istiyor. Ona yazıyoruz ki bu dünya darul hizmettir. Ücret almak yeri değildir. Hani ya bu kadar ibadet yapıyoruz, namazlarımızı da hiç geçirtmiyoruz. Elimizden geldiği kadar haramlardan sakınmaya çalışıyoruz. Maddi manevi hizmetlere de destek de veriyoruz. Ama buna rağmen ne güzel bir rüya, ne böyle manevi bir zevk ve lezzet, hiçbir şey yok ortada. Acaba biz niye böyleyiz ya da manevi zevk ve his alabilmek için ne yapabiliriz gibi akla gelen bir sual. Bir defa bu dünya ücret ve mükafat yeri değildir. Nedir? Hizmet yeridir. Ücret almak yeri değildir. Amali salihanın ücretleri, meyveleri, nurları berzahta, ahirettedir. Yani amali salih dediği ibadetlerimizin, hizmetlerimizin, Allah'a olan kulluklarımızın mükafatını, meyvelerini, feyizlerini, ışıklarını bu dünyada almak için yapmıyoruz. Ya berzah dediğimiz kabir hayatında ve ahiret alemlerinde, haşir meydanında, sıratta, inşallah terazilerde, mizanlarda ve inşallah ebedi saadet yurdumuz olan cennette inşallah. Orada almak için bunları yapıyoruz. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek, yani berzahta ebedileşiyor bu. Ahirette ebedileşiyor. Sen o ebedileşecek meyveleri fani dünyaya çekersen, örnek çok güzel. Onları, cümleyi bir de okuyayım. O baki meyveleri bu dünyaya çekmek ve bu dünyada onları istemek, ahireti dünyaya tabi etmek demektir. Aslında dünyayı ahirete tabi etmek için yaratılmışız biz. Dünya ahirete uymalı. Ahiret için olmalı. E sen ne yapıyorsun? Sen diyorsun yaptığın ibadetlerin karşılığını ben burada alayım. Yani ahiret buraya uysun. Dünyaya uysun demek olur ki bu da bizim ve dünyanın yaratılma hikmetine, insanların ibadetle sorumlu kılınması hikmetine aykırı olur. O ameli salihin ihlası kırılır, nuru kaçar, nuru gider. Evet, o meyveler istenilmez, niyet edilmez ama verildi. Verilse teşvik için verildiğini düşünüp şükreder. Verildi teşvik için. Evet, bu asırda bir iki mektupta beyan edildiği gibi o derece hayatı dünyeviye damarına dokunmuş ve yaralamış ve heyecana getirmiş ki, dikkat edin, mübarek bir adam tasvir ediyor. Mübarek ve ihtiyar ve hoca ve ehli salahat. Bayağı güzel vasıflar değil mi? Bir defa bu özelliğe sahip olan zat mübarek bir zatmış. Üstelik de yaşlıymış. Yaşlıların ahirete yönelmesi daha çok kolaydır ve daha çoktur. Üçüncüsü, bir de hoca, işin ilmini de biliyor. Bir de üstelik ehli salahat, yani salih amelleri ve takva dairesinde yaşamayı muvaffak olmuş. Bir zat dahi dünyada bir nevi hayat-ı uhreviye ezvakını istiyor. Ya böyle birisi bile dünyadayken ahirette alacağı zevkin bir örneğini görmek istiyor. Aman ya Rabbi. Bu asrın dehşetini anlatıyor. Birinci derecede zevki hayat onda hükmediyor. Nedir birinci derece? Dünya hayatında zevk almak. Allah Allah. Enteresan değil mi ya? Asrın dehşeti ancak böyle ifade edilir yani. Allah muhafaza. Etkilenmemek mümkün değil yani bu asırda. Dördüncüsü, bizimle alakadar bir zat pek çokların şekva ettikleri gibi eskiden şiddetli bir tarikatta okuduğu evradındaki zevk ve şevkini kaybettiğini. Hani diyor mesela, ben diyor ne namaz kılmaktan zevk alıyorum, ne kitap okumaktan, ne Kur'an okumaktan, ne sohbet dinlemekten vesaire. Ha, bu zat da eskiden ben tarikatta şöyle şöyle zevk ve şevkler alıyordum. Ama şimdi bunları ben kaybettim. Kaybettiğini ve sıkıntı ve uyku galebe ettiğini müteessifane şekva etti. Sıkıntı da var. Uyku mesela işte gece kalkıyorum 2 saat belki 1 saat evradımda zikrimde bulunuyordum. Ama şimdi bunları kaybettim diye bir şikayette bulunmuş. Ona dedik, maddi hava bozulduğu vakit nasıl ki sıkıntı veriyor. Hani diyelim ki, bir örnek vereyim, oturdun odada lağım borusu patladı. Aynı rahatlıkla oturur musunuz? Yok canım. Nasıl bir sıkıntı basar değil mi? Halbuki gözümüz görmese de burnunuz perişan ediyor. Burundan giren o koku sizi perişan ediyor. Veya diyelim sizin oturduğunuz yerin oradan bir duvarı delmeye başladılar. Kulağınızdan gelen o gürültü sizi sıkıntı verir. Ya maddi havanın bu sıkıntısı gibi manevi hava da ruha ciddi bir sıkıntı veriyor. Nereden girse ona göre ya. Sıkıntı oradan geliyormuş meğer. Uyku da oradan geliyormuş meğer. Allah Allah. O zevkleri kaybetmenin de bir nedeni oymuş meğer. Evet. Asabi sinelerde inkıbaz hali başlıyor. Hani bast ve kabz hali diye bir şey var. Bast, genişlik, yükseklik, derinlik. İnsanda böyle bir iç açıklığı, ferahlık, bir huzur. Kabz ise insanda böyle bir sıkıntı. Diyorlar bazen işte, ya bende bir sıkıntı var. İfade edemediğim. Nasıl efendim? Anlatamadığım bir sıkıntım var, bir derdim var, neyim var acaba falan diye böyle canım sıkılıyor, hiç huzurum yok, ne yapsam acaba falan gibi. Allah muhafaza, bunların hepsinin arka altında yatan, öyle de bazen manevi hava bozuluyor. Yani siz o günahları işlemeseniz de bulunduğunuz ortamda işleniyorsa o manevi hava da sizi etkiliyor. İlla da sizin yaptığınız anlamına gelmez. Dolayısıyla burada 2 konu var önemli olan benim hissettiğim. Birincisi, önce kendinize çeki düzen vereceğiz. Diyeceğiz ki benim manevi buhranım, manevi sıkıntım, manevi ızdırabım, huzursuzluğum kiminle olursa olsun, kendimle, eşimle, arkadaşlarımla, dostumla, işimle, hayatımla, neyle olursa olsun sıkıntımın nedeni benim arkadaş. Ben bedenime ve ruhuma aldığım haramlardan dolayı ruhum rahatsız oluyor ve etkileniyor. Ama bunu vesveseye vardırmamak lazım. Eğer elden geldiği kadar bunlara dikkat ediyorsa bir Müslüman, bazen de şöyle olabilir. Evet, ben bunlara dikkat ediyorum ama bulunduğum ortamdan da kaynaklanabilir. Öyleyse beni ümitsizliğe götürmemeli bu durum diye ders almalı. İfade edebildim mi bilmiyorum. Çünkü böyle bir risk var. Daha sen artık bittin, sen adam olmazsın falan gibi. Hayır, öyle değil. Ben önce farzları yerine getirmek, haramlardan sakınmakla mükellefim. Bunlar elden geldiği kadar yerine getirdiğim halde hala o özellikle devam ediyorsa bulunduğum ortamlardan kaynaklanabilir diye ümitsizliğe düşmeden bir diğerini de üstadımız söyleyecek, onu da okuyacağım. Hususan maneviyattan yabanileşmiş Allah Allah. Bu asırda ve bilhassa hevesat ve müştehiyat-ı nefsaniyeyi taammum etmiş memleketlerde. Yani her yerde şehevi duygularımıza hitap eden şeylerin açık saçık sergilendiği bir ortamda. Heva ve hevesimizi teşvik eden, harekete geçiren her şeyin açıkça sergilendiği ortamlarda. Evet, taammüm etmiş yani memleketlerde. Hususan Muharreme, haram aylar diyoruz biz bu. Muharreme, haram aylar Allah'ın o aylarda savaş yapma yasakladığı aylardır. Recep, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. Hicri yıllara göre. Bu 4 ayda yapılan ibadetlerin kıymeti diğer aylara göre daha fazladır. Ama 3 aylarda yapılan ibadetlerin hizmet sevabı diğer ayların tamamından daha fazladır. Ramazan'da ise hepsinden daha fazladır. Yani böyle bakalım. Dolayısıyla bu aylarda yapılan ibadetlerin de o manevi atmosfere bir katkısı varmış. Nasıl ki güneşin çıkması ortalıktaki buzların erimesine, insan ısınmasına vesile oluyor. Bu günlerde yapılan ibadetler de, hayır hasenatlar da, o manevi ibadetler, manevi tabiri caizse mevsim, bizim de manevi hayatımızı güzelleştirir. Fakat hurufu Muharreme ve mübarekede manevi havayı tasfiye eden alemi İslam'ın intibah ve teveccüh umumisi o mübarek şuurun gitmesiyle tavakkuf etmesinden. Onlar gidince alem İslam'ın manen inkişafı da duruyor. Evet. Ondan diyor fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında. Alacağımız ders ne? Diyeceğiz ki ben ışığı ne kadar çok yakarsam, ne kadar ışığın kuvvetini artırırsam karanlık o kadar azalır gibi. Ben ne kadar manevi atmosfere katkıda bulunursam, biz ne kadar manevi atmosfere katkıda bulunursak o kadar ehli dalaletin o manevi atmosferi bozmasını azaltmış oluruz. Çünkü bulunduğumuz atmosfer bozulduğunda önce biz ve hepimiz etkileniyoruz. Nasıl ki şuraya girse bir maddi koku, herkes etkileniyor, pis koku. Dolayısıyla bizim yapacağımız ibadetler fert, aile ve toplum olarak ehli dalaletin hangisi olursa olsun, hangi grup olursa olsun o manevi atmosferi bozmasına engel oluyor. Veya azaltıyor derecesine göre. Tesirini kırıyor en azından. Yani 40 derece var soğuk, 20 derece var değil mi? Ya madem soğuk varsın 40 olsun denmez. Yani 20 de kârdır yani. Evet. Manevi atmosfer. Bitiriyorum. O mübarek şuurun gitmesiyle tabak etmesine fırsat bulup havayı bozan dalaletlerin tesirleri zamanında ve bilhassa bu da enteresan. Kış tazyikatı altında bir derece hayat-ı dünyeviye ve hevesat-ı nefsanenin tasallutların noksaniyetlerinden yani kışın günahların işlenmesi biraz daha azalıyor. Allah'ın hikmeti. Ha, bir de kış gitmiş. Enteresan. Yani bütün tabiri caizse manevi hayatımıza zarar verecek bütün sebepler bir araya gelmiş, toplanmış. Ama şimdi elhamdülillah biz 3 aylardayız. Onun bereketini yaşıyoruz, değil mi? İnşallah. Yani bu mektubun yazıldığı ortam itibariyle öyleymiş. Evet, ehli İslam ve ehli imanda hayat-ı uhrevi çalışmak iştiyakı esas böyle olmalı, değil mi? Ahirete çalışma şevk ve arzusu olmalı. Baharın gelmesiyle, hayat-ı dünyeviyenin ve hevesat-ı nefsanenin inkişafıyla o iştiyak-ı uhrevi gizlemesi anında elbette böyle kutsi evratlarla zevk, şevk yerinde esnemek ve fıtur gelir. Şimdi yaz mevsiminde ders okuyoruz. Yaz mevsimindeki derslerimiz kadar, kış mevsiminde derslerimiz kadar bir bereket olmadığı gibi öyle bir aşk da olmuyor. Derse başladık. Bir kardeş dedi ki, abi dedi, yaz dersi 35-40 dakikadır dedi. Haklı mı? Haklı. Niye? Baksana, futur veriyor, esnemek. Fakat madem hayrul umur ehmazuha, madem işlerin en hayırlısı, en zahmetli olanıdır, meşakkatli, külfetli, zevksiz, sıkıntılı amal-i saliha. Yaptığın ne? Namaz. Sohbet dinlemek. Bir hizmete maddi yardımda bulunmak çok mu zor geliyor? Sorma gitsin. İşte diyor, o salih amel ama çok meşakkatli, çok külfetli, zevk de almıyorsun, sıkıntı da veriyor ve umuru hayriye daha kıymetli. Müjde. Yani böyle 50 dakikada, 55 dakikada ders olur mu kardeşim diyorsak, nefsimizden bir ses geliyorsa, bu daha inşallah. Daha kıymetli, daha sevaplıdır. Onun için o yaz günlerinin geç vakitlerinde o namazı kılıp uykulu haliyle namazı kılmak belki de bir başka zamanda kılacağımız namazdan daha sevaplı olabilir. Onu kesinlikle günahlardan geliyor diye vesveseye kapılmayalım. Evet, ne bakıyorum günahlardan falan demeyelim. O sıkıntıda, o meşakkatteki ziyade sevabı ve makbuliyeti düşünüp sabır içinde mesrurane şükretmek gerektir. Allah rızası için El Fatiha.